げにく。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 16 Ekim 2018 Salı. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Hararoğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-34-19 ve 0090-312-463-34-21. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Dr. Murat Yılmaz'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere göz atacağız. Bu kez stüdyomuzda konuğumuz spor yazarı Hasan Ötgün olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunun ardından bugünkü programımızın son konuğu savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da olacak. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendireceğiz. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet'in manşeti indirimde yok yok. Hükümetin başlattığı %10 kampanyasıyla indirim yapılacak ürünler arasında her türlü gıdadan alkollü içkilere 406 ürün var. TOBB'un oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası gibi ürünlerde, kalemlerde %10 indirim yapılacak diyor. Prangalardan kurtuluyoruz. Bir başka haberin başlığı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin attığı yapısal adımlarla sonunda enflasyon ve faiz prangasından kurtulacağını söyledi. Enflasyonla mücadelede önce Ekim ayı rakamlarıyla birlikte sonra Kasım ve Aralık'taki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek bu mücadelenin meyvelerini ve tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız dedi. Sır perdesi aralandı. Alttaki haberin başlığı 2 Ekim'den beri haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında terörle mücadele, asayiş, olay yeri inceleme ve adli tıp uzmanlarından oluşan Türk heyeti Suudi Arabistan konsolosluğunda arama yaptı. Saksıdaki çiçekler dahil konsolosluğu didik didik arayan ekipler mavi ışıkla da kan izleri aradı. Konsolosluk önünden canlı yayın yapan El Cezire, savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde toplanan kanıtların Kaşıkçı'nın öldürülme ihtimalini güçlendirdiğini iddia etti. Amerikan CNN televizyonu ise Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edeceğini öne sürdü. Star gazetesinin manşeti PYD bitmeden huzur gelmez. Suriye'de toprak bütünlüğüne dayalı siyasi çözümün önündeki tek engel Amerika Birleşik Devletleri destekli terör örgütü PYD'nin işgali, Suriyelilerin ülkesine dönmesi Fırat'ın doğusunun temizlenmesine bağlı. Suriye'de iç savaş 7. yılına girerken Amerika'nın DAEŞ'la mücadele bahanesiyle desteklediği terör örgütü PYD, çözümün tek engeli haline geldi. Amerikan güdümüyle Münbiç'ten Deir ez-Zor'a kadar Suriye'nin yaklaşık yarısını işgal eden teröristler, Türkiye'nin sınırları içinde tehdit oluştururken, Kürtler dahil bölgenin yerel halkına zulüm ve işkence ediyor. Türkmen Kitle Partisi Genel Sekreteri İbrahim Yeşo, Münbiç'in %3'ü bile Kürt değil ama PYD yönetiyor. Arap, Türkmen, hatta Kürtler bile kaçarak ÖSO'ya sığınıyor. PYD'nin temizlenmediği sürece Suriye'ye huzur gelmez dedi. Dünya Süryani Konseyi'de sözde askeri konseyler kurup DAEŞ'la işbirliği yapıyorlar. Tehdit, adam kaçırma, cinayet onlarda tepkisini gösterdi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti, kral el koydu, veliaht vitrinden alındı. Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail işbirliğiyle Orta Doğu'da kanlı ittifak kurup Yemen, Suriye ve Filistin'e el atan Suudi veliaht prensi Selman, İstanbul'daki Kaşıkçı cinayetiyle baltayı taşa vurdu. Ülke hem İslam dünyası hem Batı'da bu cinayetle anılmaya başladı. Suudi kralı Selman krize el koyarak veliaht oğlunu vitrinden geri çekti. Kral devreye girdikten sonra Kaşıkçı soruşturması ilerlemeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Kral Selman bin Abdülaziz, ortak inceleme komisyonu kurulduğu için teşekkür etti. Kral, ülkesinde Kaşıkçı'nın akıbetinin ortaya çıkarılması için soruşturma başlattı. İstanbul polisine başkonsoloslukta arama izni verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Kaşıkçı ile ilgili olarak İddialar doğruysa Suudileri cezalandırırız tehdidinden sonra Riyad yönetiminin Türkiye ile yakın durması dikkat çekti. Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi'nin ardından bir açıklama yapan Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Mogherini de Riyad'dan Türkiye ile işbirliği için çalışmasını istedi diyor Yeni Şafak gazetesi. Vatan Gazetesi'nin manşeti 44 yıl onu aradılar. Rum doktor kardeşler 1974'te kendilerini çatışma bölgesinden kurtaran Türk subayı 44 yıl aradıktan sonra buldu. Dünyanın sizin gibi güzel insanlara ihtiyacı var diye teşekkür etti diyor Vatan Gazetesi. Öz eleştiri yapmalıyız hemen yandaki haberin başlığı. Erdoğan, FETÖ'yle gerçek mücadelenin kendi dönemlerinde yapıldığını söyledi. Biz de geç kaldık, öz eleştiri yapabilmeliyiz diye konuştu. Komplekse kapılmadan hatadan ders almasını bilmeliyiz. FETÖ en büyük desteği 12 Eylül ve 28 Şubat'ta gördü. Gerçek mücadele bizimle oldu ama biz de geç kaldık ve bedelini ödedik. Hocalarımız inisiyatif almayınca meydan FETÖ'cü şarlatana, televizyonda sazlı sözlü program yapan soytarılara kalıyor dedi. Sabah gazetesinin manşeti faiz enflasyon prangasından kurtulacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sabahın düzenlediği Hedef 2023 Büyük Türkiye zirvesinde çarpıcı mesajlar verdi. Türkiye, Ağustos'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Eylül'de 12 Eylül darbesinde dahi görülmemiş ekonomik operasyonlara maruz kaldık. Bu spekülatif saldırıları büyük başarıyla ve beklenenden az hasarla atlattık. Enflasyonla mücadelenin meyvelerini Kasım ve Aralık'ta toplayacağız. Enflasyon ve faiz denen iki prangadan kurtulacağız. Meclise getireceğimiz hal yasasıyla komisyonculuk tarihe karışacak. Dünyada örneği olmayan bir model üzerinde çalışıyoruz. Tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturacağız dedi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Hürriyet gazetesinin manşeti işte TL'ye dönüş hesabı. 1000 dolar 4457 Türk lirası. Hazine ve Maliye Bakanlığı sözleşmelerde dövizden Türk lirasına dönüşün formülünü şöyle açıkladı. Örneğin 18 Şubat 2017 günü yapılan aylık 1000 dolar ödemeli bir sözleşme mevcut. Bu sözleşme 11 Ekim 2018 günü Türk lirasına dönerken 2 Ocak 2018 Merkez Bankası dolar kuru olan 3.77 baz alınıyor ve 1000 dolar karşılığı 3.770 Türk lirası bulunuyor. Bu rakama ayrıca 2 Ocak 2018 11 Ekim 2018 arasındaki TÜFE oranı olan %17.99 yansıtılıyor. Yani 3.770 liranın %17.99'u olan 687 lira ilave ediliyor ve 4.457 lira rakamına ulaşılıyor. Sözleşmede Türk lirasına dönülmezse taraflara 6.300 lirayla 55.000 lira arasında idari para cezası uygulanacak. Akşam gazetesinin manşeti Başkandan din adamlarına kritik çağrı, meydanı soytarılara bırakmayın. Başkan Erdoğan din adamlarına seslendi. Bizim hocalarımız inisiyatifi almadığı zaman meydan televizyonlarda sazlı sözlü program yapan soytarılara kalıyor. Ortalıkta FETÖ elebaşı gibi şarlatanlar, hurafeci cahiller bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan şöyle konuştu. FETÖ ile gerçek anlamda mücadele sadece bizim dönemimizde yapılmıştır ama biz de geç kaldık. Bu geç kalışın bedelini de maalesef ödedik. FETÖ bir sebep değil, arızi bir sistemin ürettiği sonuçtur. Şayet 17-25 Aralık girişimi sonrası ana muhalefetin engellemelerine rağmen yürüttüğümüz mücadele olmasaydı, emin olun 15 Temmuz'un sonuçları çok farklı olurdu, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. En büyük destek darbecilerden başlığı da var. Erdoğan, FETÖ'nün darbe dönemlerinde palazlandığına dikkati çekti. Örgüt 40 yıllık serencamı içinde en güçlü desteği 80 darbesiyle 28 Şubat müdahalesinin faillerinden görmüştür, dedi. Milat gazetesinin manşeti pranga çözülüyor. Ekonomimize yönelik kur, faiz ve enflasyon baskısı kırılacak. Doların ateşi düştü, yabancı yatırımcı ülkemize yönelmeye başladı. Atılan doğru adımlar ekonomimize yönelik saldırıların bertaraf edildiğini gösteriyor. Bakan Albayrak, kötü dönem geride kaldı, dedi. Türkiye gazetesinin manşeti bu gidiş nereye? Fenomenler gençliği zehirliyor. Şöhret, para ve takipçi uğruna her türlü hayasızlığa imza atan bazı sosyal medya tipleri geleceğimizi dinamitliyor. İzmir'de para vaat ederek küçük yaştaki çocukları ahlaka aykırı davranışlar yaptırıp internette paylaşan genç, adeta toplumsal bir vebaya dönüşen sosyal medya fenomenliğini tekrar tartışmaya açtı. Milyonlarca takipçisi bulunan bazı YouTuber'ların paylaşımlarında ne ararsan var. Uyuşturucu, teşhir, küfür, erotizm, farklı cinsel eğilimler. Fenomenler gençlerin zaaflarını kullanıp milyonlar kazanıyor, villalarda yaşıyor, lüks arabalara biniyor. Bozuk Türkçeleriyle dilimizi kirletiyorlar. Edebi değeri olmayan kitaplarıyla taze beyinleri yıkıyorlar. Uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyor. Birçok örgüt bu kişileri kullanıyor. Birileri artık bunlara dur demeli. Gençlerimizi korumalıyız uyarısı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Sosyal medya uyarısı. Erdoğan, yalan, iftira ve fitnenin kol gezdiği sosyal medyadaki büyük tehlikeye dikkat çekti. Külliyede müftülere hitap eden Cumhurbaşkanı, günümüzde yalanın, iftiranın ve fitnenin yayılma hızı arttı. Sosyal medyada gençlerin ilgisini çekecek, hak ve hakikatin savunuculuğunu yapacak araçlara ihtiyaç var. Onları terör örgütlerine, uyuşturucu tacirlerine, milli manevi değerlere mugayir yapılara kaptırırsak, bunun vebali hepimizin üzerinedir, dedi. Son gazetemiz bugün Yeni Akit Gazetesi. Yeni Akit Gazetesi'nin manşeti misyonerlik suç sayılsın. Hukukçular ve sivil toplum kuruluşları Branson davasından ders çıkarılsın dediler. 2005'teki Milli Güvenlik Kurulu'nda misyonerlik faaliyetlerinin tehdit unsuru olmaktan çıkarıldığını ifade eden hukukçular, istihbarat örgütlerince izlenmeyen misyonerler, papaz ve sivil toplum kuruluşu kisvesi altında hem dini değerlerimizi yıpratıyor hem de ülkeye ihanet ediyor dediler.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Cuma Yavuz hattımızda bizi bekliyor. Cuma Yavuz günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün günlerden Salı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin grup toplantıları olacak. AK Parti grup toplantısı saat 11.15'te. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada parti grubuna ve gündeme hitabı olacak. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 21. dönem adli yargı hakimleri ve Cumhuriyet savcılarıyla 13. dönem idari yargı hakimleri kura törenine katılacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek programda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet sistemine, yargı sistemine ilişkinde konuşmasını bekliyoruz. Bu konuya ilişkin detaylı paylaşıyor olacağız. AK Parti ile MHP arasında ittifak yapılacak mı, nasıl olacak? İşte bu konuya ilişkin üst düzey bir görüşme gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün haftalardır aslında konuşuluyordu. Kurmaylar görüştü. İşte bugün iki lider yerel seçime ilişkin yapılacak ittifak konusunda bir görüşme gerçekleştirecekler. Gözler Beştepe'de olacak. Yine AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı bugün saat 18'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji tüketici zirvesine katılacak. Doğu Akdeniz'de hukuk ve siyaset konulu bir sempozyum var. Yine bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun programında yine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la da bir ortak basın toplantısı düzenleyecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da Reis Bey adlı oyunun premierlerine katılacak bugün. Yine Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Katipleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek bugün. Gözler İYİ Parti'de olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile yapacağı görüşmenin ardından gelebilecek muhtemel açıklamalarda takip ediliyor diyelim. Yine 15 Temmuz davalarına ilişkin yargılarda, yargılamalar davalarda takip edilen başlıklar arasında diyelim ve tekrar sözü size bırakalım.
Cuma Yavuz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Günaydın Arzu Hanım, hoş bulduk.
Bugün gündemi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Gazete manşetlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 35. il müftüleri istişare toplantısında yaptığı açıklamalar var. Sosyal medyaya yönelik açıklamaları çok önemli. Cumhurbaşkanının sosyal medya fenomenlerine ve o dünyaya yönelik önemli eleştirileri, uyarıları var. Bir de tabii FETÖ ile mücadele konusunda da yine önemli uyarılar yapmış Cumhurbaşkanı. Neler söyleyeceksiniz?
Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı burada müftüler, din adamları toplantısında konuştu. Bu şu bakımdan çok önemli. Son dönemlerde hem Orta Doğu'da hem dünyada hem de Türkiye'de din tartışmaları etrafında yaşanan kırılmalar, kutuplaşmalar, bir takım terörist grupların din kisvesi altında kendini gösterdiği eylemler, yapılanmalar. Bir de dini içeriden çökertecek manipülatif bir takım yapıların ve tartışmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun hem dünyadaki şartlardan hem de Türkiye tarihinden kaynaklanan sebepleri var. Ama her halükarda Türkiye bu problem karşısında tarihinden kaynaklanan problemleri aşacak, bir yandan dini geleneklerin icap ettirdiği çerçevede Türkiye'deki işte çoğulcu ama bir yandan da meşru, makul bir çerçevede ilerleyen din telakkisini oturtmaya çalışacak. Bir yandan bu diğer bahsettiğimiz gruplarla, İşte bir ucu terörden, bir ucu Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi televizyon ekranlarında hani dinle bağdaştırılamayacak bir hayat tarzını takdim eden, adı da hoca olan kişilerle bir mücadele söz konusu. Diğer taraftan yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında vardı. Aslında dinle, diyanetle hiç ilişkisi olmayan terör gruplarının, PKK'nın, bölge halkının dindar olmasından dolayı dini kullanma çabalarına kadar yurt dışındaki bir takım hani hala muallakta olan arkasındaki güçler bakımından söylüyorum. Terör yapılarının Suriye ve Irak'taki ve giderek dünyada yarattığı, burada işte o DEAŞ denilen yapıdan bahsediyoruz ve ona eklemlenmiş başka bir takım yapılar, terörle din arasında bir korelasyon kurmaya çalışan çalışmalar var. Bütün bunlar tam da olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ı örnek bir ülke olarak takdim edişini hatırlayalım, adeta İslam ülkelerine. Bu örneğin arkasında da şimdiye kadar verilmeyen kadınlara, hanımlara araba kullanma izninin verilmiş olması gibi bir şey yatıyor. Ama Suudi Arabistan'ın otoriter rejimi ve devlet kapasitesinin ne halde olduğunu bu Cemal Kaşıkçı olayında gördük. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması sadece Türkiye'ye ilişkin bir konuşma değil, Orta Doğu'ya ve dünyaya ilişkin de bir konuşma çerçevesi sunuyor. Bir başka önemli problem de sizin girişte işaret ettiğiniz bu problemlerin tezahür alanlarından birisi olarak sosyal medyayı görüyoruz. Bu sosyal medyada özellikle yeni yetişen ailelerinin, okulların bu manada onları hem yetiştirecek, sosyalleştirecek, eğitecek hem de kontrol edecek çevrelerin kontrolleri dışına kaçabilecek gençlere musallat olan bir takım adına sosyal medya fenomenleri denilen figürler var. Bunların etrafında bu gençlerin istismar edildiği, yanlış yönlere sevk edildiği bir tecrübe yaşıyoruz. Bunda teknolojinin verdiği müthiş imkan, dediğimiz gibi ailelerin buna intibak edip buna ilişkin tedbir almaktaki gecikmesi, keza devletin de bu alandaki gecikmelerinden kaynaklanan bir ne yazık ki gri alan açıldı. Ama o gri alanla şimdi son zamanlarda özellikle bu gri alandan terör örgütleri, yapılanmaları da faydalandılar. Özellikle güvenlik kuvvetleri başta olmak üzere bir dikkat oluştu. Onunla da mücadele yaşanıyor. Kamuoyunun, medyanın burada önemli bir rolü var. Aslında Arzu Hanım, yani biz küçükken de mahallelerimizde buna benzer tiplerin okul önlerinde, şurada burada bir hareket kabiliyeti olduğunu, bahsettiğimiz gibi özellikle problemli çocuklar üzerinden hani o çocukları daha yanlış diyebileceğimiz o zamanın şartları içerisinde yanlışlıklara sürüklediğini biliyoruz. Bugün bu tehlike bu sosyal fenomenler üzerinden kullandıkları teknoloji itibariyle daha yaygınlaşmış durumda.
Evlere kadar girmiş durumda.
Ne yazık ki evet, bu. Siz evinizde çocuğunuzsa,
çocuk oturuyor zannediyorsunuz.
Evet, ancak oturuyor, orada çalışıyor zannediyorsunuz. Evet, orada evet. Çocuğunuza sosyal medya üzerinden işte musallat olan bu tür fenomenler var. Benim özellikle burada işaret etmek istediğim nokta şu Arzu Hanım. Bir tanesi sizin işaret ettiğiniz gibi evde oturduğunu, çalıştığını varsayıyorsunuz. Ailelere büyük rol düşüyor. Aile bilgisayarı alarak çocuğuna bilgisayar ve internet sağlayarak hani sorumluluktan kurtulmuyor. Ona bir kapasite sunuyorsunuz. Evet, evet çocuk çalışsın diye. Ama her halükarda ailenin çocukla iletişiminin olması o internet iletişiminden çok daha önemli.
Evet.
Her halükarda çocuk sizinle her şeyi konuşabilmeli. Böyle bir ilişki ağını muhafaza etmek, geliştirmek gerekiyor. Muhafaza etmenin ötesinde geliştirmek gerekiyor. Çünkü çocuk büyüdükçe Arzu Hanım anne babayla bazen abilerle, ablalarla ilişkilerinde işin tabiatından kaynaklanan kopmalar oluyor. O yüzden de buradaki özellikle rol düşen unsur büyükler. Aile ve aynı zamanda tabiatıyla öğretmenler bilhassa öğretmenlerin de çok yakından takip etmesi, dikkat sarf etmesi lazım. Ama bu sadece kendi çocuklarınız için değil, mahallede, eşte, dosta, sokakta ya da okulda mesela diğer öğrencilerin verileri, çocuklar üzerinden öğrendikleri bir takım problemleri hani uygun kanallar marifetiyle uygun aktörlere iletmek durumunda. Çünkü burada bir de ikinci problemimiz var. Bu fenomenler, fenomen dediğimiz kişiler bir takım ideolojiler veya figürler arkasına saklanarak onlar etrafında sanki onları savunuyorlarmış gibi ortaya çıkıyorlar. Halbuki onlar hani o sapkınlıklarına bir şey nasıl söyleyelim bir grup devşirmeye çalışıyorlar. Yani onların herhangi bir ideolojiyle, simgeyle işte son bu İzmir'deki hadisede olduğu gibi herhangi bir ilişkisi olmaz. Çünkü hiçbir ideoloji, hiçbir hani fikir akımı böyle sapkın, gayrimeşru çocukların istismarına dayanan ilişki ağlarına cevaz vermez. O yüzden de özellikle bu tür kutuplaşmalara cevaz vermeyecek ya da bu tür kutuplaşmaları kullanan bu tür sosyal fenomenlere iltifat etmemek lazım. Yani o bizden aman şöyle oluyor falan diye ona sahip çıkmamak lazım. Özellikle o akımlardan insanların da bu tür kutuplaştırıcı çocukları bir takım değerleri istismar edici bu kişileri tecrit etmesi lazım. Tecrit çok önemli bir şey. Teşhir etmesi lazım. O olduktan sonra çocuklar istismara açık gruplar onlara karşı bir mesafe tayin edebilirler. Şimdi Cumhurbaşkanımızın konuşmasına dönersek, Türkiye'nin özellikle dini hayatına, dini eğitimine ilişkin geçtiğimiz dönemlerde işte Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması, Cumhuriyet'in kurulması, o dönemde yaşanan tek parti dönemi, o dönemdeki bazı uygulamalar sebebiyle, sonraki dönemlerde bu uygulamaların istismar edilmesi sebebiyle tarihimizde oluşmuş bir bagaj var. O bagajı şimdi Cumhuriyet'in eşitlikçi, diğer taraftan herkese hani istediği eğitimi verebileceği demokratik çerçevesi içerisinde rehabilite edeceğimiz ve aynı zamanda tabiatıyla hani Türklerin oluşmuş dini geleneklerini dikkate alarak bir çerçeve çizmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Burada Diyanet'e çok önemli rol düşüyor ama sadece Diyanet'e değil. Diyanet dışında dinle ilgilenen aktörler var. Onların hepsinin bir ortak paydaya riayet etmesi lazım. İçlerinde siyasetçiler var, aydınlar var, gazeteciler var, bir takım gruplar içerisinde bulunan insanlar var. Herkesin farklı bir tarafı olabilir ama bir yandan da ortak paydamız var. O ortak paydaya dikkat etmek lazım. Keza yine ailelere burada rol düşüyor. Ailelerin de bu alanda çocukların bu ihtiyaçlarına yardımcı olacak, onları meşru, makul yollardan karşılayacak bir kanal açması lazım. Bir mecra açması lazım. Yani bu hayatta yokmuş gibi davranmak çözüm getirmiyor. O yüzden de ya da mesela çocuğu alıp bir gruba teslim etmek çözüm getirmiyor. Hı hı. Burada da aynı şekilde aileler bu meselenin sahibi olmalı. Her halükarda çocuklarla, çocukların eğitimiyle ilgili konularda ailenin okuldan işte dini eğitime, evdeki medyaya, takip ettiği televizyona, arkadaşlarına kadar büyük bir sorumluluğu var.
Evet.
Hani ona imkan sunmak, para pul sunmak ya da birilerini bulmak o sorumluluğu ortadan kaldırmıyor. Her halükarda ailenin devrede olması lazım. İrtibatı hani eskiden çok kullanılırdı, irtibatı koparmayalım
kesmemek
diye.
Lazım.
İrtibatı evet. Koparmaması lazım.
Evet, iletişim sanıyorum bu dönemde çok çok daha önemli geçmiş dönemlerden.
Evet.
Çünkü pek çok tehlike var çocuklarımızın etrafında. Şimdi bir de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili gelişmeler var. Milliyet gazetesinden aktaralım. Kendisinden 2 Ekim'den beri haber alınamıyor. Cemal Kaşıkçı soruşturması ile ilgili bir Türk heyeti konsolosluğa girdi dün gece saatlerinde ve orada incelemeler yapıldı. Bir de konsolosluk önünde canlı yayın yapan El Cezire'nin bu ekibin bazı kanıtlar bulduğu ihtimal öldürülme ihtimalini güçlendirildiği iddiası var. Amerikan CNN televizyonu ise Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü kabul edeceği iddiasını gündeme getirdiği haberi var. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo da Suudi Arabistan'a gitti. Ardından da yine bu konuyla ilgili Türkiye'ye gelecek bilgisi var. Nasıl değerlendireceksiniz gelişmeleri?
Şimdi her şeyden evvel şunu ifade etmek lazım Arzu Hanım. Türkiye'nin bulunduğu bölgede çok ciddi krizler yaşanıyor. İç savaşlar yaşanıyor, darbeler. Bu aynı zamanda devletler içerisinde meşru olmayan yönlerle gelişen iktidar mücadelesi yaşanıyor. Bunların Türkiye'ye yansımış tezahürleri var ve aynı zamanda Türkiye'nin temsil ettiği o meşru, makul, demokratik işbirliği ve dayanışma çerçevesinde çözüm bulma gayretleri de bazı ülkeleri rahatsız ettiği için Türkiye'yi hedef haline getiriyor. O yüzden de bu krizlerden bağımsız olarak Türkiye'ye yönelik saldırılar var. İçinde bulunduğumuz o PKK terörünün yeniden başlaması, DAEŞ saldırıları, 15 Temmuz darbe teşebbüsü, bu FETÖ'nün saldırıları hep bunlarla ilişkili. Bunun bir tezahürü de Türkiye'ye yönelik işte Karlov suikastini hatırlayalım. Rus Büyükelçinin vurulması, geçtiğimiz günlerde Amerikan Büyükelçiliğine yönelik saldırı, dün yine İran Büyükelçiliğine yönelik bir canlı bomba ihbarı vardı ve nihayet Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan bu elim hadise. Türkiye burada hani hem bölgede hem dünyada çok takdir edilen bir kriz yönetimi sergiledi. Problemi olması gereken yere taşıdı. O krizi ortaya çıkaranların ve suistimal edenlerin, işte İsrail'de Hares gazetesi bunu ifade etmiş, Türkiye Suudi Arabistan'la ilişkilerini niye koparmıyor diye. Özür dilerim. Evet, koparmıyor. Çünkü Türkiye problemi çözmeye çalışıyor. Bu çerçeve içerisinde uluslararası işbirliğine açık bir zeminde Batı'daki müttefikleriyle beraber problemi çözmeye ve Suudi Arabistan'ı da o problemin çözülmesi sırasında problemin kendisi olmaktan çıkarak problemi çözecek, kendi içerisindeki problemleri çözebilecek bir yol açmaya çalışıyor. Bu manada da bir iletişim hattı açıldı. Anladığımız kadarıyla Suudi Arabistan'da da bunun karşılığı görülüyor. Oradaki iktidar mücadelesi içerisinde hırsla sağa sola saldıran, daha önce hanedanın üyelerini, prensleri otellerde tutuklayan, eziyet eden, evet, işkence eden, Lübnan Başbakanı'nı hatırlanacaktır, Lübnan Başbakanı'nı alıkoyup zorla istifa ettirmeye çalışan, bu aynı zamanda Suriye'de bir takım terör gruplarına verdiği destek de bilinen, bu Suudi Arabistan'daki yeni veliahtın çerçevesindeki hizbin, grubun ciddi anlamda Suudi Arabistan içinde bir problem olduğu, oluşturduğu anlaşılıyor. Türkiye bütün bunlara Suudi Arabistan'la, Suudi Arabistan halkıyla, ülkesiyle çatışma yaşamadan meşru, makul zeminde cevaplar üretti. Şimdi bunu çok samimi bir şekilde İstanbul Başkonsolosu krizinde de ortaya koyuyor. Tabii buradaki performans özellikle Türkiye'nin batıdaki müttefikleri çerçevesinde nezdinde çok takdir ediliyor. Ve giderek şu ortaya çıkıyor Arzu Hanım. Sadece bu alanda değil, bahsettiğimiz bu birçok örnekle beraber Türkiye'nin Afrin'deki başarısı, Kuzey Irak'taki operasyonel başarısı ve aynı zamanda mesela Irak, Kuzey Irak'taki referandum sonrasında gerçekleştirdiği uluslararası performans, Kudüs'teki performansı, bütün bunlar Türkiye'nin bölgede devlet kapasitesi olan ve bu devlet kapasitesini müşterek milli kimliğiyle beraber, demokratik yönetimiyle beraber kullanan, bu manada da meşruluk ve makullük ilkeleri çerçevesinde uluslararası işbirliğine, dayanışmaya açık ve aynı zamanda uluslararası güvenliğe katkı sunan bir ülke olduğunu herkese altını çizerek bir kere daha gösterdi. Türkiye'nin bu manada yıldızının parladığı bir zeminde ilerliyoruz. Dünyadaki ülkeler, işte Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'daki birçok ülke bunu takdir ediyorlar ve Suudi Arabistan'a da bu işbirliğini işaret ediyorlar. Tabii bütün bunların ötesinde ortada gerçekten çok dramatik bir hadise var. Bir Orta Doğu'daki özellikle devletlerin devlet aklını yitiren, meşruluk ve makullüğü yitiren bu hırs çerçevesi içerisinde, iktidar hırsı çerçevesi içerisinde kendi başlarını da belaya sokacak, kendilerine sınır tanımayan hamleleri nihayetinde bu İstanbul Başkonsolosu örneğinde olduğu gibi, Cemal Kaşıkçı'nın kayıp veya katli örneğinde, artık onu önümüzdeki günlerde açıklanacak, örneğinde olduğu gibi o ülkelere çok ciddi bir çıkmaz sokağı hapsediyor. Burada Türkiye'nin baştan beri takındığı, biraz önce anlatmaya çalıştığım çerçeveyi dikkate alalım. O çerçeve üzerinden ilerlenseydi bugün Orta Doğu'da, Suudi Arabistan'da, Yemen'de bu kadar büyük problemler yaşanmayacaktı. Bütün bu problemlerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin de, İsrail'in de, İran'ın da çok ciddi rolü var. Keza Suudi Arabistan'da çok ciddi büyük hatalar yaptılar ve büyük hataları şimdi nasıl derleyip toparlayacak bu ülkeler, bölge halkları çektiği eziyetten nasıl kurtulacak, bunların üzerine yoğunlaşmak lazım. Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan hadise yeni bir çıkmaz sokağı bu devletlere gösterdi. Bu çıkmaz sokağın dışında Türkiye'nin gösterdiği meşru makul yol üzerinde ilerlemekte fayda var.
Evet, şimdi bir de Suriye meselesine değinmek lazım. Suriye meselesinde Fırat'ın doğusu konusunun altı çiziliyor. Star gazetesinin manşetinde bu bölgedeki PYD varlığı, bu varlığın bitmeden Suriye meselesinin de tam manasıyla çözülemeyeceği haberi var. Bir de tabii İdlib başlığı çok önemli. Nasıl değerlendireceksiniz kalan sürede?
Şimdi bu İdlib'i aslında biraz önce söyleyecektim, söz hızlı ilerlediği için ifade edemem. İdlib'deki başarı, Türkiye'nin başarısı, diplomatik, askeri ve istihbari başarısı gerçekten Türkiye'nin özgül ağırlığını artıran, bütün dünyada takdirle, sadece müttefikler nezdinde değil, Rusya, Çin, Orta Doğu'daki birçok ülke nezdinde takdirleri artıran ve aynı zamanda Türkiye'nin gücünü gösteren bir çalışma oldu. İdlib'deki başarı aynı zamanda Suriye'nin gerçek probleminin Fırat'ın doğusunda yaşanan bu terör yapılanması ve ona Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından atfedilmek istenen rolde toplandığını ortaya çıkardı. Bu artık sadece Türkiye'nin problemi değil. Rusya, İran, bölgedeki makul birçok ülke ve giderek Avrupa aktörleri bu problemi bu haliyle görmeye başladılar. Bakınız, Türkiye yalnız kalsa da kendi milli güvenliğiyle ilgili konularda adım atmaktan çekinmeyeceğini ama tercihinin her seferinde meşru ve makul yöntemlerle uluslararası işbirliği ve dayanışma marifetiyle uluslararası güvenliğe katkı sunmak olduğunu ortaya koydu. Şimdi Fırat'ın doğusu örneğinde de Türkiye'nin haklılığı ortaya çıkıyor ve Türkiye bunu aynı zamanda hani sadece diplomatik bir başarı değil, arkasında askeri ve istihbari gücün olduğu bir başarıyla hayata geçiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde Eğirdir Komando Okulu'nda Fırat'ın doğusunu çok net olarak hedef gösterdi. Buna bağlı olarak Münbiç'le ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeleri takiben Milli Savunma Bakanı Amerikalı muhatabıyla görüştü. Türk Genelkurmay Komutanı Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki muhatabıyla görüştü. Buradaki hareketlilik bu alanda önümüzdeki dönemde ciddi gelişmelerin yaşanacağını, keza Irak'ta da aynı şekilde Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretini takiben İran Türkiye sınırı ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Bütün bunlar Türkiye'nin o problem çerçevesindeki kararlılığını ve haklılığını bir kere daha gösterdi.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz konuğumuzdu. Gündemi değerlendirdik sevgili dinleyicilerimiz.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporun gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz spor yazarı Hasan Ötgün. Hasan Ötgün, günaydın, hoş geldiniz
programımıza. Günaydın efendim, hoş bulduk.
Evet, sporun gündemine, spor sayfalarına şöyle bir baktığımızda A milli takımın geçtiğimiz günlerde Rusya karşısında yaşadığı mağlubiyet. Sonrası tabii takımın durumu, en çok da teknik adam Lucescu ile ilgili eleştiriler var. Siz nasıl değerlendireceksiniz? Lucescu için son bir şansın önümüzdeki İsveç maçı, doğru söylüyorum değil mi?
Tabii, Rus, evet, İsveç maçımız var. Şimdi şöyle, bu UEFA'nın yeni uygulamaya koyduğu bir Uluslar Kupası organizasyonu. Hani milli takımlar hazırlık maçları yaparken zaman zaman rakip bulmakta zorlanıyorlardı. Böyle bir uygulama yaptılar. İyi de oldu aslında. Yani milli takımlar kendilerini daha fazla deneme şansı buldular. Şimdi biz B Ligi ikinci gruptayız. 4 tane grup var. Bu gruplar ülkelerin puanlarına göre oluşturulan gruplardı. A, B, C, D grupları. Biz B Ligi ikinci gruptayız. Biraz önce de sizin dediğiniz gibi Rusya ve İsveç var grubumuzda. İlk maçı biz Trabzon'da 2-1 yenilmiştik. Daha sonra İsveç'i deplasmanda 3-2 yendik. Ha dedik, umutlandık. Ama daha sonra Rusya'ya ikinci maçta Soçi'de 2-0 yenildik, kaybettik. Şimdi genç bir takımız, yeni oluşturulmuş bir takımız. Ama yani ben bu meslekte kendim bildim bileli, işte böyle yeni yapılanan takımlar için hep bunlar söyleniyor. İyi de şimdi biraz da istatistikler önemli. Tabii Lucescu ile 15 maç yapmış milli takım. 4 kez galip gelebilmiş. 6 kez yenilmişiz, 5 kez berabere kalmışız. Artık Lucescu tartışılmaya başlandı. Yani Lucescu'yu biliyoruz. Türkiye'de işte yaptığı görevleri biliyoruz. Başarılı bir teknik adam olduğunu da biliyoruz ama bazı şeyler iyi de gitmiyor. Milli takım özellikle çok enteresan. Yani şu tartışıldı, acaba milli takım başına yerli bir hoca mı gelsin diye. Yerli hoca gelse daha mı değişik olacaktı? O da bir varsayım tabii. Ama sonuç olarak şimdi Lucescu'nun maçtan sonra yapmış olduğu açıklamalar da çok önemli. Galibiyet Rusların hakkıydı diye bir ifade kullandı. Yine Rusya bizden tecrübeli dedi. Ben Rusya'nın bizden daha tecrübeli olduğuna inanmıyorum. Çünkü bizim liglerimize de bakıldığında artık yani diyoruz ya marka değeri yüksek olan bir ligimiz var. Çok paralar dönüyor, çok transferler yapılıyor. Oynayan futbolculara baktığımızda bizim futbolcularımızın da artık öyle pek tecrübesiz olduğuna ben inanmıyorum. İşte bir Cenk Tosun var, İngiltere'ye gitti. Bir Hakan Çalhanoğlu var, İtalya'da top koşturuyor. Yani diğer futbolculara bakıyorsunuz, işte Trabzon'da oynuyordu, Okay Yokuşlu, o da İspanya'ya gitti. Yani demek ki bu çocuklarda bir şey var ki buralara transfer oldular. Bunlar milli takımda bir araya gelince neden başarısız oluyorlar? Bunu irdelemek lazım. Evet, yani yaş ortalaması gerçekten küçük bir takım. Ama nereye kadar bu yenilgiler devam edecek onu da bilemiyoruz. Şimdi gruba tekrar dönecek olursak 17 Kasım'da İsveç maçımız var. Burada İsveç'i yenersek bu grupta kalacağız, yani düşmeyeceğiz. Ve bir de daha ileride playoff oynama şansımızın olduğu söyleniyor matematiksel olarak. Ben araştırdım. Pek öyle bir ihtimalin olduğunu öyle zannetmiyorum mi? Ama belki benim bilemediğim daha başka bir matematiksel hesaplar vardır. Çünkü karışık bir sistem. Onu da öyle söyleyeyim ama yapacağımız şey 17 Kasım'da kesinlikle İsveç'e yenilmememiz. Berabere kalırsak da İsveç'in son maçı Rusya ile o maçın şeyini bekleyeceğiz, sonucunu bekleyeceğiz. Yoksa gruptan düşeceğiz. Hı hı. Şeyimiz bu, görüntümüz bu. Hı hı. Ama ben şöyle yani milli takımda şu olumlu bir hava. Belki biraz sonra oraya da değineceğiz, birey olarak değineceğiz de. Milli takımda o gruplaşmalar, o yani üst düzey kendisini zanneden bir grup futbolcu vardı. Artık hı-hı, onlar kalmadı orada. Hı-hı. Yani top oynamaya çalışan temiz yüzlü çocuklar, öyle söyleyeyim yani. Bunlar belki daha önümüzdeki birkaç yıl içerisinde böyle beraber oynamaya alıştıkça daha başarılı olacaklar, öyle düşünüyorum. Milli takımda dediğim gibi yeni yapılanma. Lucescu'ya sabır gösterelim mi? Biraz daha sabır gösterelim mi? Çünkü biz çok çabuk bıkıyoruz. Yani bizim şöyle bir huyumuz var. Çok abartıyoruz. Birden yükseklere çıkarıyoruz. En ufak bir başarıyı. Daha sonra da birden alıyoruz, yere vuruyoruz. İkisini yapmamamız gerekir. Evet. Biraz sabırlı olmamız gerekir. Yani nihayetinde bir futbol, temaşa sporu. Biraz sabır göstermek gerekir diye düşünüyorum. Ama Lucescu'nun totosuna baktığımız zaman çok da başarılı olduğunu söyleyemeyiz. O da başka bir gerçek. Yatsınamaz bir gerçek yani.
Peki bakalım önümüzdeki günler neler getirecek, evet, milli takımımız için. Bu hafta o zaman kaldığımız yerden Spor Toto Süper Ligi devam ediyoruz,
evet,
öyle
aslında
değil mi?
Aslında yani futbola ara vermedik ama ligi ara vermiştik. Evet. Süper Ligi, Spor Toto Süper Ligi. 9. hafta sizin de dediğiniz gibi Cuma günü start alacak. Galatasaray Bursa Spor'la oynuyor. Lider Galatasaray Bursa Spor'u ağırlayacak. Cumartesi günü Kasımpaşa Akhisar Spor'la oynuyor. Medipol Başakşehir Kayseri Spor'u ağırlayacak. Fenerbahçe'de Demir Grup Sivas Spor deplasmanına gidiyor. Bu arada Fenerbahçe'ye de parantez açmak gerekiyor. Sıkıntılı günler yaşıyor Sarı Lacivertliler. Şöyle ki 3 tane futbolcusu, bunlardan bir tanesi kaptan Volkan, hı hı, kadro dışı kaldı. Atıf'la, hı hı, ve Dirar'la birlikte, hı hı, iki cezalı oyuncusu. Yeni başkan Ali Koç açıklama yaptı. Bir de 3 tane antrenör, yardımcı antrenör, evet, kadro dışı kaldı. Ama enteresan yani Fenerbahçe'de bazı şeyler hani kol kırılır yan içerisinde kalır olayını aştı. Hemen böyle medya karşısında olaylar gelişmeye başladı. Yani 3 antrenörün takımın bazı bilgilerini dışarı sızdırmakla suçlanması çok basit bir olay değil. Hı hı. Bu 3 antrenör de daha sonra bir açıklama yaptı. Dediler ki yani biz basın karşısında kendimizi savunmayacağız. sadece Ali Koç'a hesap vereceğiz. Onunla görüşeceğiz diye. Bakalım ne olacak. Hı-hı. Ama Fenerbahçe'de de böyle bir sıkıntı var.
Evet.
Onlar da Demir Grup Sivas maçına gidecekler. Deplasmana ki kazanmak zorundalar. Puan cetvelinde tehlike hattının bir üzerinde çünkü Fenerbahçe. Son 50 yılın en kötü periyodunu yaşıyor. Pazar günü diğer karşılaşmalar var. Çaykur Rizespor, Atiker Konyaspor'la oynayacak. Ankara Gücü Evkuru Yeni Malatya'yı ağırlıyor. Antalya Spor, Alanya Spor, ne diyelim buna, Güney Derbisi diyelim, karşılaşacaklar. Beşiktaş da Göztepe'ye gidiyor. Ve pazartesi günü önümüzdeki Trabzon Büyükşehir Belediye Erzurum maçıyla 9. hafta sonuçlanacak. Biraz önce dediğim gibi Galatasaray 8. hafta sonunda 18 puanlı lider. Onu 15 puanlı 3 takım izliyor. Başakşehir, Beşiktaş ve Kasımpaşa. Son 3 takım Rize 7 puanı var. Arkasında 2 takım 5 puanlı Akhisar, Erzurum. Fenerbahçe de bunların bir üzerinde 8 puanlı yer alıyor ki. Fenerbahçeliler hem bu takım içerisinde, kulüp içerisinde gelişen olaylara üzülüyorlar. Hem de bu futbol takımının kötü gidişine üzülüyorlar. Ama sularda bir türlü durulmuyor Fenerbahçe'de. Bakalım ne olacak. Bu arada Galatasaray'ın başı biraz dertte. Bunu da vurgulayalım isterseniz.
Peki.
Çünkü daha önce bu gelir gider dengesindeki olaylardan dolayı, finansal fair play'den dolayı Galatasaray UEFA'da hesap vermiş. 4 yıl bir yapılandırma tanımışlardı Galatasaray borçları açısından. Fakat geçtiğimiz günlerde yeniden bir soruşturma istendi Galatasaray'la ilgili. Hatta 3 yıl kupalardan men cezası verilmesi bahsediliyor ki bakalım ne olacak. Galatasaray için de böyle bir sıkıntı oluştu. Onu da buradan vurgulayalım.
Peki, takımlarımız zorda anladığımız kadarıyla. Şimdi bir de bir ünlü futbolcu Arda Turan'ın yaşadığı bir olay. Bir ünlü şarkıcı Berkay'la yaşadığı bir olay.
Evet, geçen dün bir sohbet toplantısında güzel bir espri yaptılar. Topçu ile popçunun kavgası diye.
Evet.
Yani tabii o kadar basit bir olay değil bu. Evet, çünkü maalesef. Hani Arda Turan gerçekten hani milli takıma kadar yükselmiş, milli takımda görev yapmış, dünyanın en büyük takımlarından birisi olarak gösterilen Barcelona'da forma giymiş, Türkiye'yi temsil etmiş, Ay Yıldız'ımı temsil etmiş bir futbolcu.
Evet.
Son demlerinde yeniden Türkiye'ye geldi. Başakşehir'de oynuyor. Bir hareketinden dolayı maç cezası almıştı, epey bir maç cezası. Tribünden izliyordu maçları. Şimdi bir yani eğlence merkezinde öyle söyleyelim bir şarkıcı kişiyle İstenmeyen bir olay gerçekleşti. Yani tabii olayın haber yönüyle biz ilgileniyoruz. Yoksa magazinel boyutu zaten özellikle görsel ve yazılı medyada çarşaf çarşaf öyle zaten çıkıyor.
Evet.
Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir şey hazırladı. Ve Arda Turan'a 4 cezadan dolayı işte cinsel taciz, ruhsatsız silah bulundurma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve kasten yaralama şeklindeki suçlardan dolayı 12,5 yıl hapis cezasıyla ilgili bir dosya hazırlandı.
Evet.
Bu arada Berkay için de 2 yıl bir ceza düşünülüyor söylenenler. Yani üzücü bir olay. Çünkü şöyle bakıyorum ben olaya. Yani Arda Turan futbola yeni başlayan, futbolcu olmak isteyen bir sürü o genç fidanın çocukların idolü olarak da görüyorlar. Yani çoğuna sorsanız belki büyüyünce nasıl bir futbolcu olmak isterseniz. Şimdi birçoğu Arda Turan diyecek. Çünkü dediğim gibi Barcelona'da forma giydi. Milli takımda güzel günler yaşadı. Gerçi geçtiğimiz günlerde de milli takım forması altında görev yaparken bir gazeteci arkadaşımızla da hoş olmayan bir gerginlik yaşamıştı. Arda'nın bunları yapmaması lazım. Yani artık Arda kendisi için yaşamayacak. Yani bir isim olduğunun farkında olup örnek bir sporcu, profesyonel bir futbolcu yaşantısına ayak uydurmak zorunda. Benim kendi şahsi kanım. Dileriz bunların hiçbiri olmaz. Çünkü daha önce hiçbir olaya karışmamış, ceza almamış bir pozisyonu var. Bunlardan dolayı belki cezalısa para cezasına çevrilir yorumları yapılıyor. Ama bundan sonra Arda Turan sadece yeşil sahalarda hünerini göstersin, yeteneklerini göstersin diye buradan söyleyelim. Noktayı koyalım. Ama gerçekten yani Türk basınını epey meşgul etti Arda Turan.
Evet.
Ama yaşanmaması gereken bir olaydı. Benim nacizane görüşüm.
Kesinlikle öyle.
Bu arada bana göre hoş bir haber var. Vaktimiz varsa onu vereyim.
Evet. Şimdi, vaktimiz kalmadı ama Usain Bolt'tan bahsedelim.
Usain Bolt'tan bahsedelim. Yani biliyorsunuz bu Jamaikalı atlet. Yani 8 tane olimpiyat şampiyonluğu var, 11 tane dünya şampiyonluğu evet. var. Bir sürü altın madalyalara kazanmış, rekorlar kırmış.
Bir en anda son, futbol sahasında gördük onu.
Yani evet, şeyi bıraktı, atletizmi bıraktı ama hep söylüyordu. Hayalimde futbolculuk var, futbolculuk var diye. Almanya'ya gitti, Norveç'e gitti, Güney Afrika'ya gitti. Burada takımlarla antrenmanlara çıktı. En son Avustralya'daydı. Şimdi ismini pek hatırlayamıyorum, bir takımla birlikte antrenmanlara çıktı ve bir maçta denediler Hüseyin Bolt. İkinci yarıda oyuna girdi. İki gol attı. Ama ondan sonra doping testi istediler bundan.
Eyvah.
Yani o da sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamada ya ben daha profesyonel sözleşme bile imzalamadım. Bu neyin nesi? Ona da verilen cevap şu olmuş. Sen ünlü bir atletsin. Onun için bunu yapmak zorundayız. Enteresan bir şey. Yani bu saatten sonra Hüseyin Bolt'u bu kırdığı rekorları, atletizmi kırdığı rekorları futbol sahasını da taşıyıp attığı gollerle de dikkat çekilse şaşırmamak gerekir.
Evet, doping meselesini bir kenara bırakalım ama
çünkü çok seviyormuş futbolu.
Öyle mi? Sporcu dediğiniz böyle olmalı demek ki. Öyle mi?
Yani. Ama doping yapmasın tabii.
Tabii onu bir kenara bırakıyoruz ama var mı yok mu onu bilmiyoruz tabii ki. Belki de yok öyle bir şey.
Belki de işin esprisiydi o, onu evet. da bilemiyoruz.
Peki, çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
programımıza katıldığınız için. Spor yazarı Hasan Ötkün konuğumuzdu.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sabah ilk saatlerde Samsun, öğleden sonra Akdeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Osmaniye, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Malatya ve Hakkari çevreleriyle İstanbul'un kuzeyi, Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Malatya'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusuyla, İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesiyle birlikte akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara parçalı bulutlu 26, İstanbul parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 22, İzmir parçalı ve az bulutlu 25, Erzurum parçalı bulutlu 21, Amsterdam parçalı bulutlu 23, Atina parçalı bulutlu 23, Bağdat sıcak 35, Berlin parçalı bulutlu 22, Paris parçalı bulutlu 24, Roma parçalı bulutlu 25, Saraybosna parçalı bulutlu 24, Kiev parçalı bulutlu 20, Londra parçalı bulutlu 21, Moskova parçalı bulutlu 17, Lefkoşa az bulutlu 29, Madrid parçalı bulutlu 22, Mekke sıcak 40, New York parçalı bulutlu 17 ve Viyana parçalı bulutlu 23 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızda. Olcay Kıraç merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kıbrıs'tan neler aktaracaksınız?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde merakla beklenen rapor nihayet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Genel Sekreter Antonio Guterres Kıbrıs meselesine ilişkin raporunu Güvenlik Konseyi'ne sundu. Hatırlanacağı gibi 2017'nin ocağında sona eren Kıran-Montana sürecinin ardından müzakereler belirsizliğe itilmiş ve Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde bir çözüm umutları da suya düşmüştü. Bunun üzerine aradan geçen bir yıldan daha uzun bir süre sonunda Antonio Guterres üst düzey bir yetkili olan Jane Holyoot'u taraflarla görüşmek üzere adaya göndermişti. Jane Holyoot ise hem Rum kesimiyle hem Türk tarafıyla görüşmeler yapmış. Bunun yanı sıra garantör ülkelerle de istişarelerde bulunarak hazırladığı raporu Antonio Guterres'e vermişti. Antonio Guterres de dün akşam saatlerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu raporu sundu. Raporu sunarken Antonio Guterres son derece önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikli olarak Antonio Guterres kapsamlı bir çözümün hala mümkün olduğunu ve çözüm umutlarının hala canlı olduğunu vurguladı. Guterres her iki tarafın da kapsamlı bir çözümün hayata geçirilmesi için istekli olduğunu ve buna ilişkin de çözümün olabileceğine ilişkin de hala yaygın bir inanç olduğunu söyledi. Bir başka önemli nokta Guterres'in açıklamasındaki doğal gaza ilişkindi. Adanın etrafındaki hidrokarbon kaynakları başta doğal gaz olmak üzere adadaki her iki halkın da yararlanabileceği bir kaynaktır. İki taraf da bundan yararlanmalı dedi. Eğer dedi Kıbrısların sadece net bir ufukta başarabilecek kalıcı bir barışın getirilebileceği ortak bir geleceği hak ettiğine inanıyorum dedi. Yani aslında Guterres halen çözümün mümkün olduğuna ilişkin inanç besliyor. Ama şunu da hemen vurguladı Guterres. Benim Kıran-Montana'da ortaya koyduğum 6 maddeli çerçeve içerisinde bu görüşmeler, müzakereler yürütülmeli. Bunun yanı sıra başka görüşler, başka fikirler de tartışılabilir dedi. Dolayısıyla yeni fikirlere ihtiyaç duyulabileceğinin altını çizdi. Antonio Guterres, hatırlayacaksınız, son dönemde konfederasyon gibi, merkezi zayıf, kanatları güçlü, gevşek bir federasyon gibi çeşitli öneriler, çeşitli fikirler ortalıkta dolaşıyor idi. Bunların da çözüm çerçevesinde olması kaydıyla her türlü fikrin tartışılabileceğini ve bundan sonuç alacak bir şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Guterres, müzakereler başlamalı dedi ama çözüm odaklı olmalı ve çok zaman geçirmeden taraflar hazırlıklarını yapmalı dedi. Müzakereler öncesinde mutlaka hazırlıklar yapılmalı ama bu çok zaman almamalı dedi. Bu rapor 30 Ekim'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek ve asıl işte önemli olan nokta da o olacak. Çünkü Guterres'in açıklamalarının yanı sıra raporunda nelere yer verdiğinin son derece dikkatli bir biçimde takip ediyor tüm taraflar. Özellikle Kıran-Montana süreci çöktükten sonra Guterres'in sunduğu rapor özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Rum tarafının uzlaşma tutumu nedeniyle Kıran-Montana sürecinin sona ermesine ve müzakerelerin de belirsizliğe itilmesine karşın Guterres sorumluluğu iki tarafa eşit olarak paylaştırmış. Son derece diplomatik bir üslupla aslında sorunun ve çözümsüzlüğün gerçek nedenlerini teşhis edememişti. Bu da Türk tarafında büyük bir hayal kırıklığına yol açmıştı. Şimdi Guterres bakalım raporunda nelere dikkat çekti? Sorunu tam olarak teşhis edebildi mi? Bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini net bir biçimde ortaya koyabildi mi? Ve tabii en önemlisi de Birleşmiş Milletler bu raporda bundan sonraki döneme ilişkin eğer yeni bir müzakere süreci olacaksa bu süreçte aktif belirleyici bir rol alabilecek mi? İşte bütün bu soruların yanıtlarını da 30 Ekim'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki görüşmede ele alabileceğiz, öğrenebileceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu haftaya ilişkin aktarabileceklerimiz bunlardı.
Olcay Kıraç, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. TRT Lefkoşa muhabiri Olcay Kıraç hattımızdaydı.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda. Hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk efendim.
Sizinle çok gündemde olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendireceğiz. Baştan beri hep söylediğimiz 2 Ekim'de Türkiye'de İstanbul, evet. Suriye'nin İstanbul, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na giriyor gazeteci Cemal Kaşıkçı. Girerken görüntüsü var, çıkarken görüntüsü yok. Bu olay o günden beri bütün dünyada konuşuluyor. En son dün akşam saatlerinde gece geç vakitlerde bir Türk yetkili grubu içeri girdi. Olay yerinde inceleme yaptılar. Sonrasında CNN'den şok bir iddia var. Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'yı öldürdüğünü itiraf edeceği yönünde. Bir de tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo önce Suudi Arabistan'a sonra Türkiye'ye gelecek bu konuyla ilgili. Önce Cemal Kaşıkçı kimdir? Neden bu kadar önemlidir? Onu sorarak başlayalım.
Kaşıkçı ailesi Suudi Arabistan rejimiyle ilişki içerisinde olan, hatta rejimin içerisinde aileden kabul edilen önemli bir figür. Tabii sadece Suudi Arabistan'daki kraliyet ailesinin ilişkilerini bilen ve kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen olmasının ötesinde aynı zamanda da Batı'da, Washington Post'a dahil olmak üzere çok önemli medya kuruluşlarında uzunca bir süreden bu yana, hatta Afganistan'ın Rusya ile olan münasebetiyle ilgili ortaya çıkan o işgal hareketinden bu yana da başarılı gazetecilik olaylarına imza atan bir figür. Aslında Kaşıkçı Türkiye kökenli, dedeleri Kayseri'den gitme, bir ailenin de ferdi. Fakat özellikle Muhammed Bin Selman'ın veliaht prensi olarak atanmasından sonra ortaya koyulmaya çalışılan reform hamlelerine yönelik olarak Batı'da geliştirmiş olduğu eleştirilerle biliniyor. Ama asla Kaşıkçı için bir rejim muhalifi diyemeyiz. Yani sadece rejimin yapmaya çalışmış olduğu reform hamleleriyle ilgili sıkıntıları dile getiren bir insan, eleştirel bir dil kullanan bir figür. Fakat asla ve asla Suudi Arabistan hanedanına muhalif, alternatifler sunmaya çalışan bir kişi değil. Buna rağmen konsolosluğun içerisine giriyor ve konsolosluktan çıkmadığını biz görüyoruz. Yapmış olduğu kritiklerde özellikle Suudi Arabistan'ın başta Trump ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte geliştirmiş olduğu siyasetin Suudi Arabistan için hiç iyi olmadığı noktasında eleştirileri vardı ve kendisi bu anlamda başına bir şeyler gelebileceğinden korktuğunu, hı hı, hem Amerika'da hem uluslararası haber ajanslarına hem de Türkiye'de Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile yapmış olduğu sohbetlerde açıkça ifade eden bir kişi. Ben Turan Bey ile yapmış olduğum hasbihal esnasında da biraz daha derinlemesine vakıf olmaya çalıştım. İşte o günde yapacağı bir evlilik için bir önceki eşinden boşandığını gösterir belgeyi Suudi konsolosluktan almak ve vermek maksatlı olarak oraya gidiyor. Fakat gittiğinde işlemlerinin bir iki kez ertelenerek 3 gün sonra gel, 4 gün sonra gel şeklinde bir atlatmayla karşılaşılıyor. Ki bu zamanın biz Suudi yetkililer tarafından Kaşıkçı'nın infaz edilmesiyle ilgili organizasyonun kotarıldığı tarih ve zamanlama olarak değerlendirebiliriz. Ve daha sonra işte hepimizin bildiği 2 Ekim'de giriyor ve konsolosluktan çıkmadığı hususu var ki burada Türkiye'yi ilgilendiren en önemli tarafı Suudi propaganda makinesinin Kaşıkçı'nın işte girdiğini ve işlemlerini tamamlamasının ardından 15 dakika sonra konsolosluk binasını terk ettiği söyleniyor ve konsolosun Reuters'a konsolosluk binasının bütün kapılarını bizzat açarak medyaya düşen o malum görüntülerle, konsolosluğun içerisinde herhangi bir şey yok, Kaşıkçı buradan çıktı şeklindeki hı-hı. açıklamalarını biliyoruz. Hı-hı. Ama olaylar zincirine baktığımızda kameraların o gün arızalı olması, hard diskin Suudi Arabistan'a götürülmesi, orada çalışan Türk işçilere diplomatik toplantı var, bu yüzden burada olmamanız gerekiyor şeklinde hı. izin verilmesi, konsolosun o gün rezidansından çıkmayışı, Suudi Arabistan'dan kuyruk numaraları dahil belirli olan iki uçakla 15 kişilik bir timin bölgeye gelişi, bölgeye gelişinden sonra otelle fazla görüntü vermemek için gruplara bölünerek otele yerleşmeleri ve gelen kişilerin kimlikleri, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin yakın korumalarının dahil bu grubun içerisinde olması hususu.
Aralarında bir adli tıp uzmanının
bulunması ve Kaşıkçı'nın kendisine bir şey olabilme ihtimalini dışarıda bekleyen nişanlısına baştan haber vermesi gibi olayları arka arkaya eklediğinizde artık geriye hiçbir şekilde şüphe bırakmayacak şekilde Kaşıkçı'nın hı-hı. Suudi Arabistan konsolosluğunda bir şekilde faili meçhule uğradığını söylemek bu vakitten sonra zor olmaz. Sizin söylemiş olduğunuz dün akşamki detaylı araştırmadan sonra Suudi Arabistan'ın bu noktada bir kabule gideceği ve konsoloslukta öldürüldüğünü, yanlışlıkla öldürüldüğü şeklindeki bir kılıfa uydurularak kabule uydurulacağı söylemi sadece CNN tarafından değil fakat aynı zamanda uluslararası bütün haber kanalları tarafından gece saat 2 ile sabaha karşı 5'e doğru hep haber konusuydu ve ben önümüzdeki 24 saat içerisinde sürecin daha net bir şekilde aydınlanacağını düşünüyorum.
Peki hep tartışılan bir şey olayın üzerinden 13 gün geçti. 13 gün sonra yapılan bir inceleme ne kadar sağlıklı olabilir? Bu tartışılıyor. Size göre yani, sağlıklı olur mu?
Kesinlikle. Çünkü bu anlamda soruşturma imkanları çok genişledi. İşte dün yine yapılmış olan Türk yetkililerin yapmış olduğu kimyasal bir soruşturma. Bu kimyasal bazı solüsyonların ve mavi ışık yöntemi dediğimiz yöntemlerle yapılan bu soruşturmanın sonucunda en ufak bir maktule ait bir kalıntı bile DNA örnekleri vermesi açısından çok büyük ipuçları verdiğinden dolayı dün yapılmış olan bu kimyasal soruşturmanın sonucunda maktule ait bilgilere ulaşıldığını düşünüyorum. Bunun dışında duyumum şeklinde bunu söyleyebilirim. Türk istihbaratının da elinde olaya ait ses kayıtlarının olabileceğiyle ilgili uluslararası medyada çıkan yoğun bir haber külliyatı var. Dolayısıyla eğer siz bu ses kayıtlarından olayın nerede olacağını tahmin ediyorsanız yeri geldiğinde o konsolosluğun kanalizasyon bağlantısını dahil kontrol ederek bu kanalizasyona atılmış olunan sulardan maktule ait DNA örneklerini dahil almak bugün artık mümkün. Dolayısıyla 1950'lerde, 1960'larda olsaydı belki böyle bir husus hiçbir zaman için tespit edilemeyebilirdi. Fakat 2018 yılında yaşadığımızı Suudlular unutmuş olmalı ki bu noktada etrafı boya badana yaparak duvar kağıtlarıyla kaplayarak, lavaboları değiştirerek bu işin kotarılabileceğini düşündülerse de Türkiye Cumhuriyeti Devleti faili meçhul cinayetlerin işlendiği bir ülke zanını üzerinde taşımak istemediğinden dolayı uluslararası topluma kredibilitesi olan bir soruşturma yürütüleceğinin garantisini verdi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet olmanın gereğini burada da hiç ilişkileri germeden büyük bir sabırla bu krizi çok ideal bir noktada yöneterek Suudi Arabistan'la ilişkileri germeden ve uluslararası kamuoyunu ve uluslararası bütün devletlerin bir şekilde dikkatini buraya yönlendirerek o konuyu Türkiye-Suudi Arabistan arasında bir konu olmaktan çıkartarak uluslararasılaştırdı ve bu uluslararası baskının da bir tezahürü olarak içeriye Suud Konsolosluğu'na izin verilmemesine rağmen bu uluslararası baskıya Suudi Arabistan daha fazla dayanamadı. En nihayetinde de Sayın Başkan Erdoğan'ın Kral Selman'la görüşmesinin ardından da hepimizin malumları olduğu üzere dünden bu yana konsolosluk binasının içerisinde devam eden şu an için tamamlanmış araştırmanın sonucunda da Suudi Arabistan'ın bu işin faili olduğu önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
Peki bunun dünya siyaseti açısından önemi, anlamı nedir size göre?
Dünya siyaseti anlamı açısından farklı anlamları var aslında. Kategorilendirmek gerekirse en önemli hususlardan bir tanesi Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün batıda çok radikal reform hareketleriyle ılımlı İslam diye bir şekilde allanıp pullanan bir reform hareketini devreye sokmak istiyordu. Fakat bu anlamda da bugüne kadar ortaya koyulmuş çok başarılı bir hareket yok. Kabe imamı dahil olmak üzere 5000 Mekkeli'ye Riyad'da ve Mekke'de İskambil turnuvası düzenlemenin dışında ve kadınlara otoyollarda araç sürme hakkı falan verilmesi gibi bir takım sembolik hareketlerin dışında bir şey olmadı. Ama Veliaht Prens'in başta New York olmak üzere bütün Avrupa'da milyarlarca dolar aktarak kendisinin ne kadar ılımlı, ne kadar dünyayla bütünleşik, ne kadar liberal görüşlere sahip bir insan olduğuna dair bir propaganda makinesi çalışıyordu ki bu olaydan sonra Muhammed bin Selman'ın aslında o perdeye aktarılan görüntülerdeki kişi olmadığını, perdenin arkasında kendisine kritik getirebilecek herkesin hayati tehlikesinin olduğu Suudi Arabistan'da bu olaydan sonra ortaya çıktı. Bu birinci boyutu. Hı hı. İkinci boyutu Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington Post gibi ki Adnan Kaşıkçı'nın da yazmış olduğu gazetedir. New York Times gibi liberal demokrasiden yana olan gazetelerin Trump'a yönelik olarak Amerikan değerlerini oradan elde edebileceğiniz birkaç milyar dolar açısından feda edilmemesi gerektiğini söyleyen hususlar daha yoğun olarak işlenmeye başladı. İşte tam bu noktadan sonra eğer uluslararası ortam daha da gerilirse Muhammed bin Selman'ın Veliaht Prens olarak krallık koltuğuna, kraliyet koltuğuna oturmasının önüne bir şekilde geçilebilir uluslararası anlamda. Diğer bir husus Aramco'nun halka arzı ile ilgili hususu kotarıyorlardı. Aramco'nun halka arzı dünya ekonomisi açısından çok büyük değer ihtiva eden bir husus. Bunun önümüzdeki süreç içerisinde bir bilinmezliğe doğru itilmesi durumu söz konusu olabilir. Üçüncü husus, Suudi Arabistan'ın küre ittifakı dediğimiz Birleşik Arap Emirlikleri ve onun yine şaibeli başında duran emiriyle birlikte Orta Doğu'ya yönelik olarak sözde İran'a karşı geliştirmiş oldukları ama hakikatte Orta Doğu'da tamamen bir Amerikan projesi ve İsrail projesini tanıma yönündeki geliştirmiş oldukları birliktelik, yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır üçlüsünden oluşan ve İsrail'in çizdiği rotada ilerleyen birlikteliğe bir zararı dokunabileceğini düşünüyorum bu hareketin. Yani benim noktayı nazarımdan siyasi sonuçlarının önümüzdeki süreç içerisinde bu üç mahvil üzerinde ilerleyebileceğini düşünenlerden.
Peki Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Suudi Arabistan ve Türkiye hattında seyahatini nasıl değerlendireceksiniz?
Aslında ilk husus Trump'ın açıkça uluslararası medyaya da düşen, benim de defalarca dinlediğim, bu Suudi Arabistan'la Türkiye arasında bir meseledir. Neticede olay Türkiye'de Suudi Arabistan konsolosluğunda oluyor. Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi daha fazla açarak 110 milyar dolarlık en son akt etmiş olduğumuz silah anlaşmasını bunun için riske atamam. Aksi halde Suudi Arabistan silah alımını farklı ülkelerden yapar şeklinde bir takım beyanları vardı Trump'ın. Fakat gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elindeki net kayıtlar, net bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Trump karşıtı diyebileceğimiz Washington Post gibi, New York Times gibi, Thomas Friedman gibi Pulitzer ödüllü yazarların dahi bu konuda seslerini yükseltmesi Amerikan başkanının tacir Trump kılığından çıkarak gerçek anlamda bir Amerikan devlet başkanı gibi davranması yönünde Trump'ı zorladı. İşte bu zorlamanın sonucunda ortaya çıkan olaylar Amerikan değerleri dedikleri, kendilerinin değerlerine zarar verdiği ve olayın farklı noktalara tebdil olması sürecini gördüklerinden dolayı apar topar Pompeo'yu önce Riyad'a, arkasından da Ankara'ya gönderme kararı aldı. Bu olayın bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin noktayı nazarından gelişmesinin en önemli amili Türkiye Cumhuriyeti Devleti güvenlik bürokrasisinin, emniyetinin ve onu yöneten iradenin süreci çok iyi yöneterek ABD'de dahil olmak üzere elini herkesin taşın altına sokmasını sağlayan tavırlarından kaynaklandığını düşünüyorum.
Peki Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri açısından bakarsak ne gibi yansımaları olur?
Evet, Türkiye bu konuda çok haklı olarak Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini son derece gerginleştirmekten çok temkinli hareket, gerginleştirmemek maksadıyla çok temkinli hareket etti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok ihtiyatlı yaklaşımları oldu. Fakat bu hiçbir zaman için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluğu kendi omuzlarına aldığı anlamına gelmez. Sadece ihtiyatlı bir diplomasi yönetti. Dolayısıyla da bir Suudilerden müşterek çalışma grubu kuralım, istiyorsanız birlikte bakalım şeklindeki gelen açıklamasını Türkiye Cumhuriyeti diplomasisini yürütenler büyük bir memnuniyetle karşıladılar ve hemen kabul ettiler. Aslında Suudilerin burada uygulamak istedikleri bu müşterek çalışma komitesinde Türkiye'nin bir şekilde ikna edilerek bu olayın örtbas edileceğini düşündüler. Fakat bu olayın örtbas edilmesi demek, yani Kaşıkçı'nın orada katledilmediğini, dolayısıyla Kaşıkçı'nın dışarıya çıkmış olabileceğini kabul etmek demek, bu faili meçhulün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde işlendiğini kabul etmek anlamına geldiğini siyasi irade çok iyi biliyordu. Dolayısıyla bu birlikte müşterek bir soruşturmanın açılması noktasını memnuniyetle kabul etmesine rağmen, kredibilitesi çok yüksek bir soruşturmanın burada yürütüleceğini Suudi Arabistan Krallığı'nın anlamasından sonra bu olayı tekrardan içeriye Türk yetkilileri almama noktasında geliştirmiş olduğu siyaset tam tekrar yine uluslararası boyutta sıkıntılara yol açacaktı ki Sayın Başkan'ın Kral Selman'la çok hasbi, içerikli bir konuşmaya imza attığını düşündüğüm bir konuşma gerçekleşti ki Suudi Arabistan Kralı'nın da Türkiye ile aramızdaki kardeşliği hiçbir güç bozamaz şeklindeki gerçekten çok takdire şayan görüşleri basına servis edildi. Bu noktadan şunu anlayabiliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sorumluluğu hiçbir şekilde üzerine almaz iken Suudi Arabistan'ı da bunun sorumluluğunu üstlenme noktasına getirecek çok diplomasisi güzel işlenmiş adımlar attı diye düşünüyorum. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte olayın ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suudi Arabistan arasında bir krize yol açmadan çözüldüğünü düşünenlerdenim. Yani çözülmesi bunun mutlaka biraz önce saydığımız uluslararası anlamda domino taşı etkisini yaratacak sonuçları mutlak surette olacaktır. Ama en azından Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek bir şekilde kotarılmış olduğunu görebiliyoruz şu an için.
Peki bir önemli aktör bölgede İran. Evet. İran'ın meseleye yaklaşımı nedir? Bir de onu soralım size.
Valla İran bu anlamda tabii ki bu olayı suistimal etmek isteyecek ülkelerin başında geliyor. Çünkü Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerilimli ve ihtilaflı süreçten dolayı bu şekilde bir kabul ortaya çıktığında İranlı yetkililerin o Farsi gelenekten kaynaklanan bire bin ekleyerek ve lafı 50 farklı yöne çevirerek çok mügalata yaparak bu konuyu dillendireceklerini ve Suudi Arabistan konsolosluklarının ve Suudi Arabistan yönetiminin asla İslam'ın en önemli değerlerinden olunan emin olma hususuna dikkat etmediğine yönelik olarak açıklamaların önümüzdeki süreç içerisinde adeta bir propaganda makinesi gibi işleyeceğini düşünebiliriz bu noktada. Çünkü İran, Suudi Arabistan'dan kaynaklanan kendisine yönelik olarak Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan işte o küre ittifakından kaynaklanan tehdidi uluslararası anlamda ya da en azından İslam dünyasında bir şekilde etkisini kırmak maksadıyla bu olayı suistimal ederek uzun bir süre kullanacaktır diye düşünüyorum. İran açısından bunun dışında bir sonucunun olacağını da düşünmüyorum açıkçası.
Peki şimdi artık yavaş yavaş aydınlığa kavuşacak sanıyorum bu olay. Biz de açıklamaları büyük bir dikkatle takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Savunma ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabar da konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.